Ayrım 16.
Pedro Tercero Garcia babasına çok benziyordu. Teni öyle esmerdi, taştan yontulmuşa benzeyen keskin yüz çizgileri, hüzün dolu iri gözleri, fırça gibi dimdik kara saçları vardı. Tıpkı babası gibi. Dünyada sevdiği iki kişi vardı. Babası bir de efendinin kızı. Pedro Tercero efendinin kızını ta küçücük bir çocukken birlikte çırılçıplak yemek masasının altında uyudukları günden beri sevmişti. Onun bu yazgısına Blanca'da kurtulabilmiş değildi. Ne zaman tatilde çiftliğe gitse ve o yük karmaşasıyla dolu arabaların kaldırıldığı toz bulutların arasında Tre Maria'ya varsa yüreği sabırsızlık ve özlemle çarpmaya başlardı. Bir Afrika davulu gibi. Arabadan ilk atlayan o olur, eve doğru bir koşu koşardı. Ve Pedro Tercero Garcia'yı o ilk gördüğü yerde bulurdu her zaman. Yalın ayak, kapı eşiğinde, kapı kanadının gölgesiyle yarı gözden gizlenmiş, ayağında eski bir pantolonla somurtuk, çekingen. Blanca'nın gelişini bekleyerek ufku tarayan gözleri ihtiyar bir adamın gözleri. İki çocuk birbirlerine doğru koşarak sarmaşır, öpüşür, gülerek sevecenlikle itişir ve yerde yuvarlanıp sevinç çığlıkları kopararak birbirlerinin saçını çekerlerdi. ''Yeter küçük adam, bırak o partal çocuğu!'' diye dadı onları ayırmaya çalışarak yaygarayı basardı. Clara, ''Dadı bırak onları!'' derdi, işin iç yüzünü görebildiği için. ''Daha çocuk onlar, birbirlerini de seviyorlar.'' O zaman çocuklar koşarak gidip saklanır ve uzun ayrılık ayları boyunca biriktirmiş oldukları bütün konuları konuşurlardı. Pedro onun için ağaçtan yonttuğu birkaç küçük hayvanı uzatır, Blanca da ona getirdiği armağanları verirdi. Çiçek açılan bir çakı, yerden pasta çivileri çeken küçük sihirli bir mıknatıs. Marcos dayının sandığındaki sihirli kitapların yarısını alıp Tre Maria'ya getirdiği zaman Blanca ancak 10 yaşındaydı. Pedro Tercero okumakta hala güçlük çekiyordu. Ne var ki öğretmenin bütün dayaklarına karşı yapamadığını merakı ve isteği başardı. O yazı ırmak kıyısındaki sazların, ormandaki çam ağaçlarının, tarlalarda fil süren buğday başaklarının arasına kitap okuyarak geçirdiler. Simbad'da Robin Hood'un erdemlerini tartışıyorlardı. Kara korsanın şanssızlığını, gençlik gömüsündeki gerçeğe dayanan öykülerin verdiği dersleri, İspanyol Krallık Akademisi'nin sözünde bulunmayan sözcüklerin en kötü anlamlarını, dolaşım sistemini gösteren renkli resimlerdeki adamı. Bu adamın derisi yoktu. Büyüklü küçüklü bütün damarlar apaçık ortadaydı. Gözler önünde, yine de ayağına don giymişti. Birkaç ay içinde Pedro Tercero su gibi okumasını öğrenmiş, okumaya doymaz olmuştu. Olmayacak öykülerin, yer cücelerinin, perilerin, ıssız adalara düşen, yazgılarını belirlemek için zar attıktan sonra arkadaşlarını yiyen adamların, aşk uğruna evcilleşmeye boyun eğen kaplanların, büyüleyici buluşların, coğrafya ve hayvanlar dünyasındaki meraklı bilgilerin, Doğu ülkelerindeki şişe içinde yaşayan cinlerin, mağaralarda oturan ejderhaların, kulelerde tutsak tutulan prenseslerin dünyasına daldılar. Sık sık zamanla duyuları aşınmış olan ihtiyar Pedro Garcia'yı görmeye gidiyorlardı. İhtiyar Pedro yavaş yavaş körleşmiş, gözleri gök mavisi bir buğuyla dolmuştu. O buna gözlerimi bulutlar kaplıyor demişti. Tümden unutmuş olmasına karşın torunu olan Pedro Tercero'nun ve Blanca'nın ziyaretlerine çok seviniyor, onların sihirli kitaplardan seçtikleri öyküleri dinliyordu. Çocuklar bu öyküleri onun kulağına haykırmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü ihtiyar Pedro, rüzgarın kulaklarını istila ederek onu sağırlaştırdığını söylüyordu. Öykülere karşılık o da çocuklara zehirli böcek ısırmalarından nasıl korunabileceklerini öğretiyor, panzehirinin etkinliğini göstermek için koluna canlı bir akrep koyuyordu. Çocuklara yerde su aramasını da öğretiyordu. Kuru bir dal parçasını iki elinde tutacaksın, yere vura vura yürüyeceksin, hiç ses etmeden yalnızca suyu ve değneğin susuzluğunu düşünerek. Derken değnek birdenbire suyun varlığını sezinleyerek titremeye başlar. İşte orayı kazmalısın diye anlatıyordu ihtiyar Pedro. Yine de Tre Maria'da kuyu kazma için kullandığı yöntemin bu olmadığını söylüyordu. Deneye ihtiyacı yokmuş ki. Kemikleri öylesine susamış ki ne zaman bir yer altı suyun üstünden geçse, ne kadar derinde olursa olsun kendi iskeleti ona suyun yerini belli ediyormuş. Pedro Garcia çocuklara tarlalarda yetişen ot çeşitlerini de anlatıyor, bunları onlara koklatıyor, tattırıyor, hatta okşatıyordu. Onlar da zamanla otları teker teker tanıdılar. Verdikleri şifaları ayırt eder oldular. Bu zihni yırtıştırır, şu şeytanın etkilerini savar, bu gözleri parlatır, şu mideyi sağlamlaştırır, o dersen kan akımını uyarır. Bu konuda ihtiyarın bilgisi öyle engindi ki rahibelerin hastanesindeki doktor gelip ona akıl danışırdı. Bununla birlikte bütün bilgilerin toplamı bile kızı Pança'nın yakalandığı tavuk hummasını iyiletememiş, humma Pança'yı öbür dünyaya yolcu etmişti. Pedro Garcia Pança inek tersi yedirmişti ilkin. Bu bir sonuç vermeyince at tersi yedirmiş, onu battaniyeleri sararak hastalığı çıksın diye öyle bir terletmişti ki Pança bir deri bir kemik kalmıştı. Sonra Pedro kızını brandy ve barutla ovuşturmuştu ama hiçbir işe yaramamıştı. Pança'nın hayatı hiç kesilmeyerek vücudunu çökerten, onu susuzluktan çatlatan bir ishalle birlikte akıp gitmişti. Yenilgi uğrayan Pedro Garcia, kızını arabayla kasabaya götürebilmek için patronundan izin istemişti. İki çocuk da onunla birlikte gittiler. Rahibelerin hastanesindeki doktor Pança'yı muayene ettikten sonra yapabileceği hiçbir şey olmadığını söyledi. Pança'yı daha önce getirmiş ve terletmemiş olsaydılar doktor onu iyileştirebilirdi. Ama şimdi artık Pança'nın vücudu sıvı tutmaz olmuştu. Tıpkı kökleri tümden kurumuş bir bitki gibiydi. Pedro Garcia bu sözleri alındı ve kızın battaniye sarılmış ölüsüyle Hacienda'ya döndüğü zaman bile yenilgisini yaslamayı sürdürdü. Çok korkmuş olan iki çocuk da yanındaydılar. Pedro doktorun bilgisizliği konusu homurdana homurdana kızını arabadan indirdi. Pança'yı yanardağın etinde kullanılmayan kilisenin yanındaki küçük mezarlığa gömdüler. Özel bir kabire. Çünkü ne de olsa patronun karısı olmuştu. Söz gelişi ve ona soyadın değilse bile adını taşıyan tek erkek evladı vermişti. Bir de torun, ailenin tarihçesinde korkunç bir rol oynamaya yazgılı olan garip ve gizemli Esteban Garcia. Günlerden bir gün koca Pedro Garcia, Blanca ile Pedro Tercero'ya her gece kümese girerek yumurta çalıp civciv yiyen tilkiyle ona karşı güç birliği yapan tavukların öyküsünü anlattı. Tavuklar tilkinin zorbalığından illallah demişlerdi. Toplanıp onu beklemiş ve kümese girdiğinde yolunu kesip çevresini alarak daha o ne olduğunu anlamadan gagalaya gagalaya öldüre yazmışlardı onu. İhtiyar öyküsünü, tilki kuyruğunu bacakların arasına sıkıştırıp kaçmış, bütün tavuklar da onu kovalamışlar diye bitirdi. Blanca öyküye güldü ve bunun olamayacağını, çünkü tavukların doğuştan aptal ve zayıf, tilkilerin ise doğuştan kurnaz ve güçlü olduklarını ileri sürdü. Ama Pedro Tercero gülmedi. Bütün o akşamı tilkiyle tavukların öyküsünü düşünerek dalgın geçirdi. Çocuğun erkekle ilk adımını atması belki de o gece başladı. 5. Bölüm Aşıklar. Blanca'nın çocukluğu olaysız geçti. Tre Maria'da kendisiyle at başı büyüyen bir aşkı bulgulamakla geçirdiği sıcak yazlar, bunları izleyen kent yaşantısının tanıdık düzeni, o çağdaki ve onun yaşındaki başka kızın yaşantısından pek farklı değildi. Yalnız Clara'nın varlığı kızın yaşamına bir sıra dışılık katıyordu. Her sabah dadı elinde kahvaltı tepsisiyle gelip onu uyandırır, okul üniformasını giymesine göz kulak olur, çoraplarını çeker, şapkasını düzeltir, eldivenleri giymesine yardım eder, mendiline biçim verir, kitapların hepsini alıp almadığını denetler, bir yandan da ölmüşlerin ruhuna dualar okuyarak Blanca'nın rahibeleri kanmaması için kulağını bükerdi. "O karıların hepsi sapık," diye uyarırdı kızı. "En iyi ailelerin en güzel, en kafalı kızlarını seçiyorlar manastırı kapatmak için. Orada kızların kafalarını kazıtıyorlar. Bah zavallı kızlar. Sonra artık ömür boyu pasta pişirmek, bir de başkalarının ihtiyarlarına bakmak yazgısından kurtulamıyorlar." Şoför Blanca'yı okula götürürdü. Burada günün ilk etkinliği ayin ve zorunlu komünyondu. Kilise bölümünde diz çöktüğü yerden Blanca, zambakların ve Meryem Ana için yıkılan tütsülerin yoğun kokusunu içine çeker ve iç bulantısı, vicdan azabı ve can sıkıntısının üç başlı işkencesini çekerdi. Okulda sevmediği tek şey buydu. Yoksa o yüksek kubbeli taş koridorları, mermer zeminlerin tertemizliğini, çıplak beyaz duvarları ve giriş holünde bekçi duran demirden İsa'yı pek seviyordu. Çok zaman yalnızlığı yeğleyen, arkadaşı olmayan, romantik duygusal bir çocuktu. Bahçedeki güller açtığı zaman, eğilmiş temizlik yapan rahibelerin ellerindeki sabunlu bez kokusu burnuna geldiği zaman, akşam üzerleri okulda oyalanarak o bomboş dersliklerin hüzünlü sessizliğini duyumsadığı zaman gözleri yaşlarla dolu verirdi. pısırık ve somurtkan olarak tanınıyordu. Yalnızca çiftlikte yüzü güneşten yanmış, midesi olgun meyvelerle dolu Pedro Tercero ile birlikte tarlalarda koşuşurken mutlu olur, yüzü gülerdi. Annesi gerçek Blanca'nın bu olduğunu, öteki, kentteki kızınsa kış uykusuna çekilmiş bir Blanca olduğunu söylerdi. Köşedeki büyük evdeki yaşantının her zaman için için kaynaşması yüzünden Blanca'nın artık kadın olmaya başladığını dadıdan başka ayrımsayan olmadı. Blanca ergenlik çağına bir çırpıda ayak basıverdi sanki. Turebaların İspanyol ve Arap karışımı kanıyla birlikte şahane tavırlarını, azametli gülümseyişini de almıştı. O buğday teniyle koygun gözlerini ve Turebaların hiçbirinde bulunmayan tatlılığını annesinin Akdenizli jenlerine borçluydu. Kendi kendini pek güzel oyalayan sakin bir çocuktu. Derslerine güzel çalışıyor, bebekleriyle oynuyor, ne annesinin ne ispiritizmacıların ne de babasının çabuk parlayan öfkeli huyuna karşı bir eğilim gösteriyordu. Aile arasında şakadan onun kaç kuşaktan beri ortaya çıkan ilk normal kişi olduğu söylenirdi. Gerçekten de bir denge ve serin kanlık mucizesi olduğu doğruydu. 13 yaşlarındayken göğüsleri belirdi, zayıfladı ve toprağa değişmiş ağaçlar gibi birden boy attı. Dadı onun saçını arkaya tarayıp topuz yaptı. Çarşıya çıkıp ilk korsesini, ilk ipek çorabını ve kendisini hala nişan vermek dediği olaya hazırlık olarak bir düzine küçük havlu almasına yardım etti. Bu arada Blanca'nın annesi hala sandalyeleri evin içinde evde edirmeden oynatmayı ve piyanonun kapağını açmadan Chopin çalmayı sürdürüyor. Kanadının altına aldığı ve her yerde adı anılmaya başlamış olan genç şairin dizelerini övüp duruyordu. Kızının okul üniformasının artık dar geldiğini ve o elma yanaklı yüzün belli belirsiz değişerek genç bir kız yüzüne dönüşünü ayrımsayamıyordu bile. Çünkü ruhsal aylalarla sıvılar onu kilolar ve santimlerden daha çok ilgilendiriyordu. Günün birinde kızının bir toplantıya giyeceği kılıkla dikiş odasına girdiğini gördü. Ve bu uzun boylu esmer genç hanımın kendi minik Blanca'sı olduğunu anlayınca şaştı kaldı. Onu kucakladı, öpücüklere boğdu ve artık yakında aybaşı olacağını bildirdi. "Otur da sana nasıl olacağını anlatayım," dedi. Kızı "Merak etme anneciğim," diye güldü. "Bir yıldır her ay oluyorum." Blanca'nın büyümesi ana kızın ilişkisini büyük çapta etkilemedi. Çünkü bu ilişki karşılıklı hoşgörünün ve birlik olup hemen hemen her şeyi gülebilmenin sağlam temeline dayanıyordu. O yıl yaz erken geldi. Kenti parlak bir karabasına boğan boğucu bir sıcak bastırdı. Büyük evdekiler Tre Maria'ya 2 hafta erken gitmeye karar verdiler. Blanca her zamanki gibi Pedro Tercero'yu göreceği dakikayı iple çekti. Her zamanki gibi arabadan iner inmez ilk işi koşup onu aramak ve bakışlarını onun her zaman beklediği yere çevirmek oldu. Kapı aralığına gizlenen gölgesini seçmişti. Arabadan atladı ve 10 aylık bekleyişin birikmiş heyecanıyla ona doğru koştu. Gel gelelim çocuk dönüp ondan kaçınca Blanca şaşkınlığa düştü. Öğleden sonra saatlerce onun adını çağırarak her zaman buluştukları özel yerleri dolaştı. Dede Pedro Garcia'nın evinde bile aradı onu. Sonunda gün batınca yenik düşerek yemek bile yemeden gidip yattı. Sarsılmış, gücenmişti. O kocaman pirinç karyolasını yüzünü yastığına gömdü. Kesik hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Onun üzgünlüğünü hemen anlamış olan dadı odasına bir bardak ballı süt getirdi. Eğri bir gülüşle ''Zamanıdır'' dedi. ''O uyuz oğlanla oynayacak yaşın geçti artık, büyüdün.'' Yarım saat sonra iyi geceler dilemeye gelen annesi Blanca'yı melodramlı bir üzgünün hıçkırıkları arasında buldu. Bir an için dalgın bir melek olmaktan çıkarak yaklaştı. 14 yaşında ilk aşkın acısını çeken bu basit ölümlüğünün başında durdu. Derdi nedir diye sormak istiyordu. Ama Blanca çok gururlu ya da tam anlamıyla kadın olduğu için hiçbir şey söylemedi ona. Clara da orada öylece durdu. Kızını okşaya okşaya yatıştırdı. O gece Blanca çok delikli uyudu ve şafakta geniş yatak odasının gölgeleri arasında uyandı. Yattığı yerden tahta panolu tavana bakarak ilk horozun ötmesini bekledi. Sonra kalkıp perdeleri açtı. Yumuşak sabah ışığıyla dış dünyanın ilk seslerini içine aldı. Elbise dolabının kapısındaki aynanın karşısına geçerek uzun uzun kendine baktı. Geceliğini çıkardı. Ömründe ilk olarak vücudunu ayrıntılarıyla inceledi. Ve işte o zaman algıladı ki arkadaşı bütün bu değişimler yüzünden kaçmıştı. Blanca yepyeni, ince bir gülüşle gülümsedi. Bir kadın gülüşü. Biraz öncesinden kalma, iyice küçülmüş giysilerini giydi. Bir şala sarındı ve ev halkını uyandırmamak için ayağının ucuna basa basa dışarı çıktı. Dışarıda tarlalar uykudan yeni uyanmaktaydılar ve güneşin ışığı kordillaların duruklarına hançer vuruşlarıyla kesip biçiyordu. Toprağı ısıttıkça buharlaşan çiğ tanelerin yarattığı hafif beyaz köpük bütün çizgileri silikleştirerek her yeri büyülü bir rüyaya döndürüyordu. Blanka ırmağa yöneldi. Her yer henüz sepsessizdi. Adımları kuru yapraklarla dalları çiğnedikçe çıkan çıtırtı o uykulu uçsuz bucaklığın içindeki tek sesti. Genç kızı öyle geldi ki şu gür pürçümlü çayırlarla altın renkli buğday tarlaları, duru sabah göğüne doğru yitip giden mor dağlar çok eski bir anının daha öncelerde işte tıpkı böyle bir anda görmüş olduğu bir şeyin parçasıdır. Bu dakikayı daha önceki bir yaşamda da yaşamıştı sanki. Geceliğin incecikten yağmış olan yağmur toprağı ağaçları sırılsıklam etmişti. Blanka'nın giysileri hafifçe nemli, ayakkabıları soğuk geliyordu. Islak toprağın çürümüş dal ve yaprak yığınlarının kokusunu içine çekmek bütün duyularında bilmediği bir zevk uyandırıyordu. Blanka ırmak kıyısına vardı ve çocukluk arkadaşını sayısız kereler buluşmuş oldukları yerde otururken buldu. O yıl Pedro Tercero Blanka kadar çok büyümemişti. Hep o şiş göbeği ve kara gözlerindeki ihtiyar adam bakışıyla yine eskidenki ince esmer çocuktu. Blanka'yı görünce ayağa kalktı ve kız kendisinin ondan hiç değilse yarım baş daha uzun olduğunu kestirdi. İlk olarak birbirlerine karşı bir yabancılık duyarak şaşkınlıkla bakıştılar. Onlara sonsuz gibi gelen bir zaman boyunca kıpırtısız durdular. Aralarındaki değişikliklere, yeni ortaya çıkan uzaklıklara alışmaya çalıştılar. Derken bir serçe cıvıldadı ve her şey bir yaz önceki durumuna döndü. Yine iki çocuk oldular. Sarmaşan, koşuşan, gülüşen, birbirlerini yere devirerek çakıl taşları üzerinde yuvarlanan iki çocuk. Birbirlerinin adını söyleyip duruyorlardı. Birbirlerine yeniden kavuştukları için coşkun bir sevinç içindeydiler. Sonunda yatıştılar. Blanka'nın saçları kuru yapraklar içinde kalmıştı. Pedro Tercero birer birer ayıkladı onları. "Gel, sana bir şey göstermek istiyorum," dedi. Onu elinden tuttu. Dünyanın uykudan uyanışın tadını çıkara çıkara yürümeye başladılar. Çamurların içinde ayaklarını sürüyerek, taze yeşil filizler koparıp emerek, birbirlerine bakıp konuşmaksızın gülümseyerek uzaktaki bir tarlaya vardılar. Güneş yanardağın üstünden anca doğuyordu. Gün yerli yerine yerleşmemişti henüz. Yeryüzü hala esnemekteydi. Pedro Blanca'ya yere yatıp sesini çıkarmamasını söyledi. Emekleyerek bir fundalığın çevresini döndüler ve o zaman Blanka, Pedro'nun dediği şeyi ansızın gördü. Yamaçta kendi başına yavrulamakta olan güzel, doğru bir kısraktı bu. İki genç kıpırtısız duruyor, soluklarının sesini bile bastırmaya çalışıyorlardı. Kısrağın soluk sola ıkınmasını ve sonunda tayın başının biraz sonra da gövdesinin ortaya çıkmasını seyrettiler. Küçük yaratık yere düşünce anne onu yalamaya girişti. Cilalı ağaç gibi pırıl pırıl yaptı. Tayda kalkmaya yeltendiyse de o incecik bacakların bükülmesiyle yere düştü ve çaresizcesine annesine baktı. Doğru at kişneyerek sabah güneşini selamlıyordu. Blanka göğsünden bir sevincin kopup geldiğini duyumsadı ve gözleri yaş doldu. "Büyüdüğüm zaman seninle evleneceğim. Tremaria'da oturacağız," diye fısıldadı. Pedro o hüzünlü ihtiyar bakışlarıyla ona baka kalmıştı. Başını sarstı. Gerçi Blanka'dan daha çocuktu ama yerini daha şimdiden biliyordu. Bu kızı ömrü oldukça seveceğini, bu şafak saatini hiç unutmayacağını ve ölmezden önce son olarak bunu göreceğini de biliyordu. O yazı onları hala avucunda tutan çocuklukla kadın ve erkek yapacak olan uyanma çağının arasını bocalayarak geçirdiler. Kimi zaman çocuklar gibi koşturarak tavukları telaşa verip inekleri ürkütüyor, doyuncaya kadar taze süt içerek köpükten bıyıklar ediniyor, fırından taze pişmiş ekmek çalıyor, gizli evler kurmak için ağaçları tırmanıyorlardı. Kimi zaman ormanın en sık, en gizli kuytuluklarına saklanarak yapraklardan yatak yapıyor, evlendiklerini varsayarak birbirlerini okşamaktan bitkin düşüp uyuyakalıyorlardı. Daha öylesine masumdular ki, eskisi gibi hiç merak duymadan soyunup ırmakta çırılçıplak yüzebiliyorlardı. Soğuk suya dalıyor, kendilerini akıntıya bırakarak ışıltılı çakıllara doğru sürükleniyorlardı. Yine de birbirleriyle paylaşamayacakları kimi şeyler vardı artık. Birbirlerinin yanında utanç duymayı öğrendiler. Çişlerini yaparken en büyük birikintiyi bakalım kim oluşturabilecek diye yarışmaktan vazgeçtiler. Blanca her ay çamaşırını lekeleyen karanlık konuyu da Pedro'yu açamadı. Kimsenin uyarmasına gerek kalmadan artık başkalarının yanında eskisi gibi serbest davranamayacaklarını algılamışlardı. Blanca her ikini üzeri genç bir hanımefendi gibi giyinip terasta ev halkıyla birlikte limonata içerken Pedro Tercero onu yakınına gelmeden uzaktan seyrediyordu. Oynamak istediklerini herkesten gizlenir oldular. Büyüklerin yanında el ele dolaşmaktan vazgeçtiler. Dikkati çekmemek için birbirlerini görmezlikten gelmeyi yeğlediler. Dadı rahat bir soluk aldıysa da Clara onları daha dikkatle gözler oldu. Tatil sona ermişti. Trebalar kavanozlarla reçel, konserve, kutu kutu meyve, peynir, tavuk ve tavşan salamurası, sepetler dolusu yumurta yüklenmiş olarak kente döndüler. Her şey onları istasyona götürecek olan arabalara yüklenirken Blanca ile Pedro vedalaşmak için tahıl deposuna gizlendiler. Bu geçen 3 ay süresince birbirlerini ömür boyu yakalarını bırakmayacak olan bir ateşle kendilerinden geçercesine sevmeyi öğrenmişlerdi. Zamanla aşkları daha direnç ve sağlamlık kazanacaktı. Ama daha şimdiden derin ve kesindi. Sonuna değin de öyle kalacaktı. Aralıklardan içeri süzülen altın renkli sabah ışığında bir tahıl yığının üstünde ambarın keskin kokulu tozunu içlerine çekerek öpüşüyor, koklaşıyor, yalaşıp emişiyor, birbirlerinin gözyaşını içerek hıçkırıyor, ebedi aşk yeminleri ediyor ve kendilerini bekleyen ayrılık aylarını haberleşebilmek için gizli şifreler yaratıyorlardı. O dakikaya tanık olan herkesin söylediğine göre Ferula hiç habersiz çıkıp geldiği zaman saat 8'den az önceymiş. Hepsi de onu görmüşler. Sırtında kolalı bluzu, belinde anahtar destesi, saçın o ihtiyar kız topuzuyla tıpkı bu evde yaşarkenki gibi. Tam Esteban Rosso'yu dilimlemeye başladığı sırada yemek odasına girmiş, 6 yıldır görmemiş olmalarına, çok solgun ve çok yaşlanmış durmasına karşın onu hepsi de hemen tanımışlar. Günlerden cumartesiymiş. İkizler Jamie ile Nicholas hafta sonu dolayısıyla evde olduklarından sofrada onlar da varmış. Onların ifadesi çok önemlidir. Çünkü ailenin 3 ayaklı masadan uzak yaşayan tek bireyleriydi onlar. Gittikleri İngiliz okulunun katı disiplini onları efsun ve ispiritizma dünyasından koruyordu. İlkin yemek odasını bir hava akımının ayırdığına vardılar. Clara bunu rüzgar sandığından ilkin pencereleri kapattırdı. Derken anahtarların şıkırtısını işittiler. Kapı birden açıldı. Ferula gözüktü. Sessizdi. Yüzünde sönük bir ifade vardı. Tam o sırada dadı elinde salata tabağıyla mutfaktan içeri girdi. Esteban Trueba duraladı. Et bıçağıyla çatalı havada şaşkınlıktan dona kalmıştı. Üç çocuk Ferula hala diye bağırdılar. Blanca ayağa kalkmayı başardıysa da yanında oturan Clara elini uzattı. Geri çekti onu. Zaten olayın iç yüzünü kavramış olan tek kişi Clara'ydı. Oysa görümcesinin görünüşünde de durumunu belli eden bir şey yoktu. Ferula masanın 1,5 metre kadar berisinde durarak herkese boş, kayıtsız gözlerle baktıktan sonra Clara'ya doğru ilerledi. Clara ayağa kalkmıştı ama görümcesine yaklaşmaya yetenmedi. Yalnızca gözlerini yumarak astım nöbeti geçirircesine sık sık solumaya başladı. Ferula onun yanına gitti. Ellerini omuzlarına koydu ve alnından öptü onu. Yemek odasında Clara'nın hızlı solumasından ve Ferula'nın belindeki anahtarların şıkırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Ferula gelinini öptükten sonra çevresine dolandı ve gelmiş olduğu yoldan dışarı çıkarak kapıyı usulca ardından kapadı.